ticaret kolonileri. Dolayısıyla Halice'ye yerleşmeye başlıyorlar. Gilet'ten gelen o muazzam plan önerileriyle şehri yeniden tanzim ediyorlar. Ve şehrin bütün sokaklarını liman şeridine göre ayarlayıp kolay doldurup kolay boşaltma sistemine göre muazzam bir liman kenti oluşturuyorlar. Bu liman kenti işte bugünkü konumuzun temeli olan meşhur İncirlik Antik Kenti. Bu antik kent dünyanın hemen hemen ilk önemli liman antik kentlerinden bir tanesi. Bu limanla New York, Savannah, Trondheim, işte Norveç'te düşünün. Ne bileyim, Bremen ve en önemlisi İskenderiye'dir. İskenderiye, Mısır'ın işte bugünkü liman kenti. İskenderiye'de Akdeniz'in önemli bir şekilde Yunan ticaret kolonilerinin aktif olduğu bir şehir. O şehirde de bu hipodamusun planı vardır. Ve bir olay daha var şehircilik konusunda. Dünyada ilk defa aslında şehir devleti terminolojisini şehirciliğe sokmuş olan aslında Greklerdir. Yani daha sonra İtalyanlar bunu alıyorlar tabii. Città Stato diyorlar bunlar. Genova alıyor, Roma alıyor. Roma'nın çünkü limanı yok fakat Ostia alıyor. İşte böyle gelişen mesela Venedik alıyor. Şehir bir anlamda merkezi bir idareye bağlı değil. Kendi içinde özgür ve özel muazzam bir birlik gelişmeye başlıyor. Bu şehir devleti meselesi bugünkü dünyamızın da aslında meselelerinden bir tanesi değil mi hocam?
Evet. Şehir devleti.
Bir şey söylesene. Şehir devleti üzerine.
Şehir devleti.
Polis devleti.
Yok yok.
Yok şehir.
Ha polis.
Polis. Polis.
Evet.
Polis de bitiyor evet.
Città Stato işte.
Hı hı. İşte zor polis de bitiyor ya.
Polis, metropolis. Bir de megalopolis var. Megalopolis biz şu anda ne yazık ki 1970'ten sonra metropol sevdasına kapıldık ve bütün Anadolu'yu bu metropolisleri doldurmaya başladık.
Evet.
Ki bizim burası, bu aslında şehirleri öldürdü. Arkadaş hoş geldiniz.
Apartman toplantısı vardı, bırakmadılar.
Yani demek istediğim şu, bu kavramlar üzerinde durmak lazım. Çünkü bunlar hem antik dönemin kavramları hem de bugünün kavramları. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ne kadar bağlantı var geçmiş zamanla bugün arasında. Demek ki geçmiş bugünü doğuruyor. Bugünden de geleceği düşünüyoruz yani. Bundan daha başka bir düşünce bir sistemi olabilir mi ya?
İstanbul için Mete Bey, İstanbul için mega kent değil, mega köy diyorlar. 52 mi 54 tane köyü varmış İstanbul'un.
Buradan söyleyenler haklı. Bir şey söyleyeyim. Sur dışındaki bütün bölgelere İstanbul'da genelde köy denir. Sur içindeysen Eminönü'dür. Ama Bakırköy'sen Bakırköy'sündür. Yani sur dışındaki. Esasında Bakırköy sur içinde. Çünkü biliyorsunuz surlar Teodosius surlarında bitmiyor. Anastasya surlarında bitiyor. Silivri'de bitiyor. Bakırköy bence
Bakırköy Hebdamon 7.
Evet.
Dünyanın merkezi milyon taşı.
Aynen.
Oraya 7 mil olduğu için Bizanslılar buraya Hebdamon diyorlar. 7.
Hebdamon.
Ve o Bizans'ı kaybetmekten çok korktukları için misafirler hep yani Fildan'ı var ya orada bir, misafirhaneleri varmış bunların. Oraya getiriyorlar. Truvatı gibi bir şey olmasın bize filan diye. O kadar korkuyorlar yani kaybetmekten.
Ya korku da var ama bir çok miktarda biliyorsunuz çok çekici bir şehir.
Evet.
Her zaman bir yağmaya gelebilir. Onun için mesela geçen gün Levent yollamıştı. 6. yüzyıldan günümüze kadar aslında Galata Kulyelilerinin bir anlamda evreni diyelim. Esasında tabii bu işin yarısı. 6. yüzyıldan bir anlamda ilk insana kadar giden süreç içerisinde kuleler de var. İlk insan da o keçi yolundan yukarıya çıkıp etrafına bakınmak istediği vakit orada herhalde bazı ilk insanlar da yaşadı yani. Biz bunları şu anda keşfedemiyoruz ama yani Yunan ticaret kolonilerinden önce birileri de orada herhalde çıktı yukarıdan. Meraklı birisi varsa, muhakkak vardır. Ve orada durdu. O Galata Kulesi'nin bulunduğu nokta denizden takriben 45 metre yüksekliktedir. 45 metre yükseklikten baktığı anda Olimpos dağıyı görüyor. Oradan da Şile'yi görüyor. Karadeniz'i görüyor. Yani bugünkü gibi tabii böyle engeller yok etraflarda. Çünkü bugün imarla beraber gelen o bütün taş yığınları görmemizi engelliyor.
Cihangir de çok güzel bir şey. Denize bakalım. Cihangir Camii'nin önünden baktığınız zaman iki sarayı birden görüyorsunuz.
Orası zaten aşağıya indiğiniz vakit Salı Pazarı. Yani Usturay'a destiyorlar direkt oraya. Oradan baktığınız anda orası aslında İstanbul. Sizi ilk karşılayan sahilidir yani böyle. Fakat oraya da işte bizim mimarlarımızdan bazıları veya bayağı aslında yani marifetli bir mimardır Sedat Akker'den antrepolar yaptı.
Ki efsane
leş gibi kokardı o gümrükte aslında çürümüş olan depolar.
Efsane bir mimar aslında.
Çocukluğunda aslında o depoların çevresinde çok önemli.
Osman Hamdi'nin torunu da. Osman Hamdi'nin oğlu değil mi? Elzem söyleyeyim.
Değil.
Olabilir ya. Bir bağlantı
evet, var. Elden, evet, Osman Hamdi'nin torunu tabii.
Öyle mi?
Evet, Osman Hamdi de pek aslında makbul bir adam değil.
Yani, tam makbul diyeceğim. Ondan da şey saç teli almışlar. Şimdi bekliyoruz.
O değil mi? Evet. Osman Hamdi 1972'den Caddede Beyoğlu Belediyesi'nde belediye reisliği yapıyor.
Kadıköy.
Beyoğlu abi.
Kadıköy'de de yapıyor ama.
Kadıköy'de yaptığını bilmiyorum ama
senden ben Kadıköy'ü biliyorum. Eminim yani.
Beyoğlu benim için önemli. Çünkü Beyoğlu benim antik kentimin doğduğu yer. Ve benim aslında en çok üzerinde durduğum ilçe. Beyoğlu Belediyesi bunun farkında değil. Farkında olan arkadaşlar yavaş yavaş farkındalar. İşte Beyoğlu miras kuruluyor. Ama daha böyle çocukluk aşamasındalar. Yani.
Herkesi orada belediye başkanı yaptırmamak lazım.
Bravo.
Değil mi?
Antik kentin doğduğu yerdeki belediye başkanları bence
antik adamlar oldu.
Bakın Osman Hamdi Bey aslında 3 senelik Beyoğlu içe Beyoğlu Belediye Başkanlığı ki Beyoğlu Belediyesi biliyorsunuz bir modern bir belediyecilik anlayışıyla kurulmuş bir yerdir. İşte meşhur 6. daire Paris'teki siz Yaman Bisman aslında kopya edilmiştir. Bu Abdülaziz'dir zannediyorum, yanlış söyleyebilirim. Bana bunu İstanbul'da yapın diye aslında mimarlara emretmiş. Osman Hamdi Bey de bu emirle itaat ederekten Galata'nın son surlarını yıkar, o hendeyi dolduraraktan orayı cadde yapar, avenü. Avenü hastalığı var. Cadde.
Kemer altı ilaç değilmiş.
Grand Rue de Ferrari öyle oluşuyor işte. Paris'teki avenüler yapın bana diyor.
Kemeraltı Caddesi'nin olduğu yer.
Evet.
Surların tam önü çünkü orası.
Aynen. Ve bugün aslında biz orada tabii surları göremiyoruz. Ne yazık ki keşke görmesek. Çünkü işte siz söylüyordunuz galiba surlarla ilgili çok önemli aslında meseleler var. Mesela Amerika yurt dışından gelmiş olan çok arkadaş özellikle Amerikalılar hep sur görmek isterler. Onlar surları bilmezler çünkü.
Amerika'da surun ne işi var?
Yok tabii aslında.
Hadi yok yani.
Evet yani o çok enteresan bir şeydir.
Hollandalılar çok meraklıdır.
Evet, yani surlarda Hollandalılar çok evet. Meraklıdır. Ben evet. Dünyadan bahsedeceğim aslında. Yani şimdi aslında biz surların içinde yaşıyoruz. Mesela bu söylediğim antik kentin de belli bir seviyeden sonra aslında yavaş yavaş surlarla kapatıldığını görüyoruz. Çünkü yağmalara karşı denizden kaçmak kolay ama bazı şeyleri de kaçıramadığınız için duvar örmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bu da çok enteresan bir şeydi.
Bunun en güzel örneği yıkılmamış da minicik bir modeli tesadüfen görmüştüm ben. Viyana'nın biraz dışında Klosterneuburg diye bir yer var. Etrafı tamamen surla kapalı.
Klosterneuburg yani.
Ha, minnacık. Hatta da şeyi pazarlıyorlar işte. Avrupa'nın en büyük şarap fıçısı biz de hala saklıyoruz diye.
Helal olsun.
Onu gösteriyorlar filan.
Ben de aslında Avusturya'da hatırlıyorum aslında o bölgelerde gezdiğim vakit bir şaraphane gezmiştim. Beyaz şarapları çok güzel biliyorsunuz Avusturya'nın.
Rezling falanmış.
Özkan abi sen veren olursun ya, bilirsin şöyle bir şey.
Aa esas, esas Özkan abiden soru sorulur. Kusura bakma abi, sen anladın.
Aklımız kurdu abi.
Şarap başlayalım
yani.
Artistlik yaptın abi orada.
Göstermeyi bulsun falan sen bilirsin.
Arkadaşlar bu meseleler aslında böyle ileri bir geri gidiyorum ama sizi yalnız rahatsız mı ediyor, iyi mi gidiyorum?
Doğru, çok güzel değil valla.
Yani güncelle geçmişi aslında böyle bir yakala birlikte göstermek istiyorum. Böyle yaşıyorum çünkü ben. Esasında ben Beşiktaş'ta oldum. Hakaretlerde doğdum. Hakaretlerde biliyorsunuz Serkis Balyon'un bir toplu konuk projesidir. Çok güzel bir projesidir.
Evet.
Bu projelerle beraber biz de orada projelendirildik. Dolayısıyla ben orada büyüdüm. Fakat benim bir ayağımda daha sonra bey oldum. Şimdi bu iki ilçesinde gittim geldim yani. Arada Maçka Vazisi'nde tabii bir ton otel yapılıncaya kadar. Kötü otelin yapılıncaya kadar.
Kötü otelin kötü mü diyorsun?
Ben çok güzel.
Böyle yasay matay olması filan.
Sedat Hakkı değil mi?
Victor Hakkı'nın esas mimarisi. Tabii Sedat Hakkı da kabul ediyor bunu. Daha sonra yaptığı binalarda da ona benzer binalar yapmıştır. Sedat Hakkı da bu, yani bugün tabii konumuz değil ama modern mimarların bir çılgın dönemi var.
Abi en son mimar Kemalettin galiba. Ondan sonra...
O dönemler daha dürüst.
Değil mi?
Daha dürüst.
Evet.
Fakat tabii aslında mimarlık katılım da olan bir şey. Yani mimarlık oturup da masada aslında kafayı koyup, gözlerini kapayıp hayal etmek meselesi başka. Bir de katılmak mı? Yani insanların katılmadığı bir mimari ortam bence başarılı değil. Halkın katılmadığı bir mimari aslında çözüm zaten yürümüyor diyorsunuz. Bir müddet sonra işte mazeret gösteriyorlar. Bir tane binalar 50 sene sonra işe yaramaz diyorlar. Yıkıyorlar binaları. Halbuki o bina kötü mimariden dolayı yıkılıyor yani. Betonun iyi veya kötü kullanıldığını, iyi kullanılan yerler de vardı yani. Onlar
evet.
100 senede, 200 senede yaşarlar. Niye yaşamasınlar yani? İyi bakılan bir bina. Niye yaşamasınlar? Çelik binalar daha riskli binalar. Çelik binalar mesela cam ve plastikten oluşan güç gösterisi olarak muazzam yükselen binalar. Yükseldi çünkü güç veriyor. New York'un da aslında o gücü, o Manhattan'ın gücü, o işte yükselti binalardan alıyor. Dünya ticareti başkentiyim diyor. En yüksek binayı ben yapacağım diyor. Düşün yani. Neyse biz antik kentimize gelelim yani. Antik kentimiz, güzel kentimiz. Antik kent hayatı boyunca bu ticarete kendini atıyor ve hakikaten bu coğrafyanın da esas ana sektörü ticarettir. Burada sanayi olmaz. Ben Nazım Planlar'da 4 sene çalıştım. O dönemlerde de aslında üzerinde durduğum bu antik kentin özelliğinin devamıydı. Ya burada sanayinin kurulması, enerjinin yoğunlaşması, işte bu sanayi yoğun aslında iş gücünün başka iş güçleriyle olan temaslarının sorunları. Biliyorsun, silah sanayinde çalışan bir insan da ne bileyim ticari sektörümüz olsa bir iş gücünler
beyaz yakalı değil mi?
İstanbul aslında o açıdan şeye açıktır, halka açıktır yani. Herkes aslında bir anlamda böyle bir tezgahtar gibidir, anlatabiliyor muyum? Greklerde de o vardır. Mesela Grekler, İstanbul Greklerini hatırlayan vardır aranızda. Ben yaşadım çünkü o arkadaşlarla. O arkadaşlar herkese açıktır. Kendi dilleri başka dışında başka dilleri de konuşmak isterler. Konuştukları kadar becerirler. Bu açıdan aslında bizim onlarla olan dostluğumuz ne yazık ki 1955'ten sonra zayıfladı.
6-7
yıl bahsedelim. Facia hani şeydir. Neyse şarap geldiği vakit. Konuşmanın zamanı yok yani.
Yüzünüz güldü.
Şarabınız varsa her şeyiniz var demek. Evet.